Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye'nin siyaset ajandasından ve sıcak gündeminden öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız efendim. Ankara'dan bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Yaklaşık 50 dakika sizlere sesleneceğiz bugün. Elbette programımız süresince sizlerden de görüş, öneri ve elbette eleştirilerinizi de bekliyoruz. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Eğer sosyal medya üzerinden bize ulaşmak isterseniz elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Facebook ve Twitter'da adresimiz trt.tsr/meclisgundemi başlığını taşıyor. Efendim bugün ağırlıklı olarak dijital teknoloji ve özellikle sosyal medyadaki dezenformasyonla mücadele konusunda meclisin yürüttüğü çalışmaları konuşacağız. Dijital teknolojiler artık hayatımızın her alanında var. Hatta paramız bile dijitalleşiyor. Peki meclis bu konularda neler yapıyor? Bu alandaki düzenlemeler milletvekilleri tarafından hangi hassasiyetlerle inceleniyor? İşte tüm bu detayları değerlendireceğiz. Hemen stüdyodaki konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Avukat Zeynep Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Burada TRT'nin çatısı altında bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Misafiriniz olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu ifade etmek istedim.
Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Böyle yoğun bir dönemde programımıza konuk olduğunuz için sağ olun. Sizin efendim öncelikle sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren yasayı konuşmak istiyoruz. Evet yasa çıktı çıkmasın ama gerek teklifin hazırlanması aşamasında gerekse yasalaşması sürecinde çok tartışıldığını gördük. Hala da kafa karışıklığını tam olarak giderilemediğini görüyoruz. Gelinen nokta itibariyle yasanın doğru anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Bu düzenlemelerin tam olarak çıkış amacı neydi efendim?
Şöyle açıkçası hali hazırda ben seçileli 4 sene oldu. Ben daha öncesinde gerek hukuk eğitimimde gerek bilfiil sahada avukat olarak görev yaparken açıkçası yasaların mahiyeti amacına dair kendi kendime mülahazalarda bulunurdum. Bir de meselenin kanun yapma boyutuna, yasama boyutuna geçince açıkçası kanunların nasıl ortaya çıktığı, hangi ihtiyaca binaen ortaya çıktığına dair daha farklı mülahazalar da edinmeye başladım. Tabiri caizse masanın iki tarafında bulunarak aslında bir kanun neden yapılır ve sonunda ne murad edilir ve bu uygulamada neler, nasıl sonuçlar doğurur meselesine dair aslında giderek genişleyen bir tecrübe edindim. Bu esnada açıkçası bu son düzenlemeye ilişkin olarak bizim sahadan aldığımız çeşitli talepler vardı. Ve ben açıkçası bilhassa bu alanlarla ilgilendiğimi bildiği için vatandaşlarımız da bununla ilişkin yoğun taleplerini dile getiriyorlardı. Yani ben açıkçası şu an dijitalleşmenin çok daha fazla düzenlemeler gerektiren bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir avukat olarak ve bu alanda çalışan genç bir insan olarak diyeyim. Dijitalleşmeyi ilk başta nasıl tanımlarız diye soracak olursanız belki oradan başlamak daha sağlıklıdır. Dijitalleşme bence çok dinamik bir süreç. Yani sürekli yeni ihtiyaçlar doğuran ve yeni ihtiyaçların akabinde de yeni hukuksal düzenlemeler ihtiyacı doğuran bir düzlem bize sunuyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl sosyal medya yasası olarak bilinen 5651 sayılı kanunda bir dizi düzenleme gerçekleştirmiştik ve sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemizde birer temsilci bulundurmalarını öngörmüştük. Bu en temelde vatandaşlarımızın kişilik haklarını korumaya dönük ve haklarını arayacakları zaman bir muhatap bulabilmeleri. Yine bu artık belirli noktalarda tekel hüviyeti taşıdığına dair tartışmalar beraberinde getiren küresel şirketlerin vergilendirmelerine ilişkin çeşitli adımları da içeren bir dizi düzenlemeyi meclis gündemine getirmiştik. Bunun bir devamı olarak da kabul edebileceğimiz şekilde aslında biz basın kanununda bir değişiklik yaptık. Yani bu internet yayıncılarıyla sık sık bir araya geliyorduk. İnternet yayıncıları işte bizim basın kartımız yok, işte bizim yasal bir zeminimiz yok gibi eleştirilerle bizleri karşılıyorlar. Hakikaten baktık, dijital ortamda da bu insanlar yayınlarını yapıyorlar. Dolayısıyla gazeteciliğin temel şartlarını yerine getiren kişiler de var. O zaman biz bunları bir yasal düzenle düzleme bir şekilde aktarmak mecburiyetindeyiz hissiyatına kapıldık. Ve bu düzenlemeyi büyük ölçekte aslında kanunun bütün maddelerine baktığımızda aslında internet yayıncılığını düzenleyen bir kanun olduğunu görüyoruz. Tabii burada dezenformasyona dönük olarak Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız bir maddelik bir düzenleme var. Orada da bir suç tanımı geliştiriliyor. 217. maddeye maddesi eklenerek. Burada bir özü itibariyle suç tanımı gerçekleştiriliyor. Ana başlığına baktığımızda kamu barışına dönük, aslında kamu barışını sağlamaya dönük bir adım atılması gerekiyordu. Bu, ben en temelde bunun haber alma hürriyeti, anayasal güvence altına alınmış haber alma hürriyetine hizmet eden bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Ve bunun ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Yani vatandaşımızın belki hepsi sosyal medyadan tepkisini dile getirmiyor. Belki belirli noktalarda bir... nasıl sivil toplum hareketine bu dönüşmüyor ama bu tip taleplerle biz yoğun bir şekilde karşılaşıyorduk açıkçası. Dolayısıyla temelde haber alma hürriyetini, doğru haber alma hürriyetini koruyan bir düzenleme yaptık.
Evet, tabii biz gazeteciler olarak çok yakından takip ettik bu süreci. Bu tartışmalar esnasında da en fazla dile getirilen hususun bu düzenleme sansüre yol açacak mı? Gerçekten dezenformasyonla mücadele amacı mı taşıyor, yoksa gazeteleri, kurumları, internet sitelerini biraz da kontrol altına alma amacı mı taşıyor? Bu iddia çok dile getirildi. Bu konudaki eleştirileri ne diyorsunuz?
Şöyle,
efendim?
Ben öncelikle bu soruyu bu kadar açıkça sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten vatandaşa belirli noktalarda aslında dezenformatif bir bilgi olarak sunulan belirli bilgileri de bence izah ederek, açıklayarak göstermemiz lazım. Ve az evvel de belirttiğim tecrübe sürecimde ben şunu gördüm. Yani belirli kanunların işlevi aslında sahada yürürlüğe girdikçe evet, bu gerçekten doğru düzenleme olmuş ve şu an işimize yarıyor duygusunu oluşturuyor. Mesela az evvel belirttiğim sosyal medya yasası, temsilcilik açmazlar, şöyle olmaz vesaire denildi. Ama biz bugün temsilciliklerin ne kadar gerekli olduğunu ve her birinin nasıl temsilcilik açtığını gördük, müşahede ettik. Ülkemizin egemenlik hakkının korunması, kişilik haklarının korunması noktasında değerli bir adım atılmış oldu. Bu kanunun mahiyetine geldiğimiz itibarla da şimdi bizim kanunda o ceza kanunu eklenen yeni madde, mevcut kanunda 29. madde, bizim son yaptığımız düzenlemede. Dilerseniz o kanunda biz neyi düzenledik? Onun bir ben böyle kanunun lafzını birazcık,
evet,
burada vatandaşlarımızla paylaşayım.
Güzel olacak.
Ceza kanunu 217. maddesinden sonra 217A maddesi eklendi ve başlığı şu: halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Halkı yanıltıcı bilgi. Yani dolayısıyla bu suçun oluşabilmesi için ortada bir halkı yanıltıcı bilgi olması lazım ve bu bilginin alenen yayılması. Ve burada belirli şartlar öngörülmüş. Nedir bu şartlar? Birinci fıkrada diyor ki, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle. Yani endişe, korku ve panik yaratmak niyetiyle bunu yapmak noktasında birisinin harekete geçiyor olması lazım. Bir diğer şartı, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi. Yani dolayısıyla ortada bir gerçeğe aykırı bilgi doğrudan doğruya burada hedef alınıyor. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz eleştirileri dile getirenlere ben dönüp şunu demek istiyorum. Gerçeğe aykırı bir bilginin yayılmasına dönük toplumsal bir karşı duruş sergilemenin nesi sansürdür? Gerçeğe aykırı bir bilgiyle hepimiz mücadele etmeliyiz. Çünkü bu muhalefet partilerini de koruyacak bir şey. Çünkü onlar hakkında gerçeğe aykırı herhangi bir şey paylaşıldığında onların da hukuki bir güvenceye ihtiyacı olacak. Bizim de hakkımızda hukuka aykırı bir şey, gerçeğe aykırı bir bilgi paylaşıldığında bizim de hukuksal bir güvenceye ihtiyacımız olacak. Normal vatandaş, yani siyaset üstü bir mesele esas itibariyle bu. Herhangi bir vatandaşımızın yanlış bir bilgiye, haber alma özgürlüğüne doğrudan doğruya temas eden gerçeğe aykırı bir bilgi olduğunda vatandaşımızın yaşayabileceği mağduriyetin aslında giderilmesi noktasında vatandaşı koruyan bir düzenleme. Dolayısıyla gerçeğe aykırı bir bilgiyi yaymak Sizce özgürlük müdür? Dolayısıyla gerçeğe aykırı bir bilgiyle mücadele etmek, dolayısıyla sansür müdür? Bence değildir. Dolayısıyla kanuni düzenlemenin lafzı itibariyle az evvel saydığım şartların birlikte oluyor olması lazım ki bu suç oluşmuş olsun.
Tabii uygulama noktasında herhalde bu çok daha net bir şekilde görülecektir. Düzenleme çıkartılırken özellikle yalan haber tanımının da yapılmaya çalışıldığını gördük. Buna da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yasadaki yalan haber tanımından sosyal ağlarda paylaşım yapan insanların ne anlaması gerekiyor? Yalan haberin oluşma şartları neler?
Şimdi biz tabii ki burada dezenformasyonu düzenlemiş olduk. Yani vatandaşlarımızı yanıltıcı haberleri düzenlemiş olduk. Esas itibariyle sosyal medyaya dönük dünyadaki diğer düzenlemelere baktığımızda ki biz burada dünyadaki düzenlemeleri çok yakından takip ediyoruz. Dünyada çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlayan bir başlık haline geldi bu. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yalan haberlere ilişkin bir rapor çıkartıldı. Hakeza bizim sosyal medyaya dönük aslında kıta Avrupa'sında tabiri caizse hukuki düzenlemeler noktasında başı çeken ülke şu an birazcık daha Almanya gibi gözüküyor. Ve Almanya'da aslında bu düzenlemeleri yaparken temel motivasyonları hep yalan haberle mücadele olmuştu. Yani sosyal medya yani sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama şartını da aslında yalan haberlerden yola çıkarak yalan haberle mücadele meselesinden yola çıkarak öngörmüşlerdi. Dolayısıyla biz bu kanunda özü itibariyle dezenformasyonu, yanıltıcı bilgiyi de düzenlemiş olduk.
Evet tabii yalan haber maalesef doğru habere göre daha hızlı
Değil
yayılan
mi?
bir nitelik taşıyor maalesef. Efendim sosyal medya platformlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun denetlemesi koşulu da tartışılan hususlardan biri olmuştu. Bu denetimin tam olarak kapsamı ne olacak? Kurum iletişim içeriklerini de denetleme hakkına sahip olacak mı? Bu da sanıyorum açıklığa kavuşturulması gereken noktalardan biri.
Şöyle, şimdi bence şunu evet kesinlikle açığa kavuşturulması lazım. Bizim mesela önceki düzenlemede işte orada da kuruma çok fazla yetki verildiği iddiası gündeme gelmişti ama biz o zaman şöyle bir şey yapmıştık. Temsilci atanmaz ise temsilci atamalarını sağlayabilmek adına bir dizi müeyyide öngörmüştük. Neydi bunlar? İşte belirli bir para cezası kurum tarafından belirleniyordu. İkinci adımda yine atamazlarsa daha yüksek bir para cezası yine kurum tarafından belirleniyordu. Üçüncü adımda reklam yasağı. Yani düşünün atamamış, uyarılmış bir ay geçmiş, atamamış, uyarılmış bir ay geçmiş. Üçüncü müeyyide basamağında reklam yasağı öngörülüyordu. Kurum tarafından bu yine belirleniyordu. Yine temsilci atamamaları halinde bant daraltma tedbiri vardı. Bu hakimin takdir yetkisine bırakılmıştı. Yani kurum mahkemeye başvurması gerekiyordu. Dolayısıyla anayasal güvence altındaki haklara ilişkin herhangi bir durum olduğu takdirde burada yetki alanları özü itibariyle kurumda değil, hakimin takdir yetkisinde. Yine bizim getirdiğimiz bu aslında ceza kanundaki düzenleme malumunuz olduğu üzere TCK'yı ilgilendiren konularda kurumun devreye girmesi mümkün değil. Bunların her biri yargının konusu. Dolayısıyla bunlara ilişkin kararları alacak olan merci de bizatihi yargının kendisi. Dolayısıyla biz burada kuruma aslında verilen bir müdahale hakkından ziyade yargının hukuksal uyuşmazlıkları çözmeye dönük aslında onlara bir suç tanımı geliştirmiş oluyoruz.
Evet, süreç içerisinde herhalde bu düzenlemeler biraz daha iyi anlaşılacak.
Evet.
Tabii olayın bir başka boyutu da herhalde çocuklarla ilgili düzenlemeler. Çünkü hepimizin hassas olduğu bir konu. Sosyal medyaya ilişkin en büyük endişelerden biri özellikle çocuklar yönelik yayınlar ve istismar konusu. Yasa çıktı, bu konuya ilişkin neler yapılacak? Yasanın özellikle çocuklar için önemi nedir efendim?
Şimdi bizim burada vatandaşlarımızdan yine en yoğun talep aldığımız hususlardan biri çocuklara dönük içerikleri işte hani çok erişilebilir. Yani sosyal ağ sağlayıcılarına girdiği zaman bir yaş sınırı vesaire de yoksa ya da ebeveynin telefonunu alarak çok korkunç içeriklere anında ulaşabiliyor yani belirli noktalarda. Dolayısıyla çocukları bundan korumak için ne yapıyorsunuz siz diye gelip bize soruyorlar. Hele avukat olduğumu öğrenince bana daha çok soruyorlar. O bakımdan bu düzenlemeyle birlikte çocukların bu zararlı içeriklerden uzak durması için bir ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme getirildi. İnternette, sosyal medyada çocukların çok rahat erişebileceği bu dijital platformlarda ahlaki değerlere aykırı, zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasın bu çocuklar diye. Belirli noktalarda ailenin bilinçlendirilmesi, güvenli kullanım noktasında bilgilendirilmesi için erişim sağlayıcılarına bir kısım ilave görevler öngörüldü. Yani zaten Erişim Sağlayıcıları Birliği 5651 sayılı kanunda çok daha önceden öngörülmüş bir yapıydı. Dolayısıyla burada bunlara da çeşitli ödevler yüklenmiş oldu ki çocuklarımızı bundan, yani çocukları koruyabilelim bu zararlı içeriklerden.
Evet, tabii bu süreç içerisinde biraz önce de dile getirdiniz. Özellikle bazı sosyal ağlar fazlasıyla kullanıcı sayısına sahip ama onların Türkiye'de bir temsilciliklerinin bulunmaması bazı sıkıntılara yol açıyordu. Bir önceki çıkartılan düzenlemede onların Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti. Biraz önce bahsettiniz. Onun katkısı ne oldu bu geçen süreçte efendim?
Şöyle, daha önceki süreçlerde bir vatandaşımız mahkemeye kişilik haklarının zedelenmesi gerekçesiyle başvurduğu takdirde uzun yazışmalar gerçekleştiriliyordu. Ve hali hazırda bu işte hele ki temsilcilikleri yurt dışında bulunduğu takdirde bunların her birinin resmi yazısının yazılması 6 ayı belki 1 seneyi buluyordu ve o kişilik hakkı sürekli olarak zedelenmeye devam ediyordu. Fransa mesela bu kişilik hakkının çok ciddi anlamda zedelendiğinden hareketle mesela 24 saat içerisinde içeriğin kaldırılması gibi düzenlemeler yaptı. Tabii bir kısmı Anayasa Mahkemesi'ne döndü. Hukuki tartışmalar devam ediyor. Ama ülkelerin bu noktada çok daha kısa süreli, çok daha radikal tedbirler almaya dönük adımlar izlemekte olduklarını görüyoruz. Ve bu temsilciliklerin açılmasıyla birlikte tabii ki bunun etkisini, o kanun da çok yeni bir kanun aslında. Daha uzun vadede daha net görüyor olacağız. Ama vatandaşlarımız mahkemeye başvurduklarında, yani kişilik haklarını engelleyen herhangi bir şey olduğunda, çünkü biliyorsunuz erişimin engellenmesinin yanı sıra içeriğin çıkartılması gibi unsurlar da getirmiştik. Dolayısıyla vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkı bağlamında da atabileceği çeşitli adımlar olacak. Ve bu noktada bu tip yazışmaların çok daha hızlı olması ve çünkü orada kişiyi etkileyen herhangi bir şey, ben mesela bir vatandaşımıza denk gelmiştim. Oğlu lise yıllarında şu an hoşlanmadığı bir video çekmiş ve sürekli kopyalanıyor. Bir yerden kaldırıyor, bir yerden kopyalanıyor. Bir yerden kaldırıyor, bir yerden kopyalanıyor. Ve artık dedi ki benim çocuğum psikolojik anlamda çöktü. Bununla ilgili hani hangi hukuki yola başvuracağımı artık bilemiyorum. Bana yol gösterin diyerek gelen vatandaşlarımız oluyordu. Ve hakikaten onları korumak için ne yapabiliriz sorusunu sorduğumuzda kendimize şu an temsilci açılması dünyada da çok örnekleri olan bir örnekti. Dolayısıyla o içerik bir yerden kaldırıldığında hemen kopyalanmasın diye mesela o içeriğin hızlıca kaldırılması o vatandaşın kişilik hakkının korunması için önemli ve bu noktada da temsilciliklerle sıkı iletişim kuruyor olması burada yargının önemli ki yargı süreçleri daha kısalsın, vatandaşlarımızın kişilik haklarını daha ziyade koruyabilelim.
Evet, tabii diliyoruz yapılan yasal düzenlemeler özellikle mağdurları sosyal medyadaki olumsuz içeriklerden koruma anlamında fayda sağlasın. Süreç içerisinde bunların etkilerini de göreceğiz herhalde. Evet. Tabii efendim, dezenformasyonla mücadele amacıyla yasa çıkartıldı. Ama parlamentonun odaklandığı tek konunun bu olmadığını da biliyoruz. Siz Dijital Mecralar Komisyonu'nun sözcüsüsünüz. Evet. Parlamento bu alanda neler yapıyor diye insanlar merak ediyor olabilir. Çünkü artık hayatımızın her alanında dijital cihazlar, uygulamalar var ve bunların etkilerini de görüyoruz. Komisyon olarak siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Onu sorarak başlayalım bu bölümü.
Şöyle, gerçekten çok dinamik bir komisyonumuz var. Hatay Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yayman başkanımız ve gerçekten kendisi de bu alana çok hakim isimlerden biri ve hakikaten biz mutat bir şekilde bu alana giren kurumlarla, kişilerle sürekli olarak istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de denk geldi. Sabahtan Dijital Mecralar Komisyon toplantımızı yaptık. Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz Sayın Serdar Karagöz ve ekibi vardılar. Ve biz mesela telif haklarını tartıştık. Yani az evvel de, yani konuşmamın başında da belirttiğim gibi, dijitalleşme muazzam dinamik bir alan ve sürekli yeni hukuksal problemlerle karşılaşıyoruz ve bu hukuksal problemlere karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dijital alanlarda üretilen, dijital platformlarda üretilen içeriklerin telifine dair neler yapmamız gerektiğini tartıştık bu sabah. Daha önceki zamanlarda da biz temsilcileri dinlemiştik. Sosyal ağ sağlayıcıların temsilcilerini dinledik. İşte Google'ın, efendime söyleyeyim, Facebook'un, diğer platformların temsilcilerini dinledik ve Türkiye'de nasıl faaliyetler yürüttüklerini hem onlardan dinledik hem de vatandaşlarımızın bize sorduğu soruları doğrudan onlara yönelttik. Bu açıkçası yasamanın, biliyorsunuz, yasa yapmak gibi bir fonksiyonu olduğu gibi bir denetim fonksiyonu olduğuna da canı gönülden her birimiz katılıyoruz ki zaten bu böyle. Bu denetim fonksiyonu yalnızca yürütme üzerinde değil, aynı zamanda artık vatandaşın hayatına doğrudan doğruya temas eden belirli noktalarda kurum ve kuruluşları da kapsıyor ve sosyal ağ sağlayıcılarının da bu noktada vatandaşımızın sorularını yanıtlamak, tabiri caizse hesap verilebilirliğini ve şeffaflığını sağlayabilmek adına attığımız bence önemli adımlardan biri. Çünkü bütün partilerden yetkililer bulunuyor. Her biri son derece demokratik bir ortamda vatandaşın sorularını onlara soruyorlar ve biz açıkçası bu noktada fikir birliği ettiğimiz çok da nokta oluyor muhalefet partileriyle de.
Evet, tabii dijitalleşmenin bu kadar hızlı boyut değiştirdiği bir ortamda sizin yaptığınız çalışmalarda komisyon olarak çok değerli. Bu noktada tabii farklı boyutları var konunun. İşin bir yönü de ekonomisi, ayrı bir dijital ekonomi oluştuğunu görüyoruz. Bunun boyutuna ilişkin ne tür tespitler yaptınız efendim?
Şöyle, bunun tabii o kadar derinlikli bir yanı var ki, yani mesela buradan elde edilen kazançların kayıt altına alınabilmesi, bunların vergilendirilebilmesi. Çünkü gerçekten hani herhangi bir işte çalışan vatandaşımız bir vergi dilimine giriyor ve onun mukabilinde devletine vergisini ödüyor. Fakat bu alanın vergilendirilmesine dönük nasıl adımlar atılmalı, ne kadar atıldı vesaire, buna ilişkin farklı farklı sorgulamalarla da karşılaşıyoruz vatandaşımız nezdinde de. Dolayısıyla hani bir temsilcilik açılması meselesini bundan ayrı okumadığımızı açıkçası belirtmek isterim. Ve ekonomik boyutu tabii ki sadece bununla da sınırlı değil. Artık yeni yeni yöntemler gelişiyor. Hani işte sanal paralardan tutun da, efendime söyleyeyim, telif haklarına kadar çok geniş bir alanda dehşet bir ekonomi artıyor şu an. Yani bir farklı bir sanayi dalgası ile karşı karşıyayız adeta ki. Dolayısıyla bunun ekonomik boyutu en önemli boyutlarından biri ve biz de sürekli olarak, mesela geçtiğimiz sene meclisi kapatmadan evvel, e-ticarete ilişkin bir düzenleme gerçekleştirdik. Çok önemli bir düzenlemeydi. Bu hem vatandaşımızı korumaya dönük hem esnafımızı korumaya dönük çok önemli bir adımdı. Çünkü e-ticaretteki agresif rekabeti düzenlemek ve orada herkesin aslında o sektörde bir oyuncu olabilmesini, yani tüketici lehine rekabeti destekleyerek, vatandaş lehine rekabeti destekleyerek bu noktada çeşitli potansiyel tekelleşmelerin önünü almak gerçekten önemli bir adımdı. Nitekim bunu yaptık. Muhalefet ilk etapta destekledi ve sonrasında biz bu düzenlemeyi yargıya götüreceğiz dediler. Biz bir şaşkınlık yaşadık. Kendiniz oy kullandınız ama altına dedik. Ama olsun, doğru olan düzenlemeyi yaptığımıza inanıyoruz ki benim de çok arkasında durduğum düzenlemelerden birisidir. Dolayısıyla ekonomik boyutuna dönük de e-ticaret düzenlemesinden tutun farklı düzenlemelere kadar biz sürekli olarak süreci takip ediyoruz.
Evet, öyle bir alan ki artık kendine ait bir dilinin de oluştuğunu görüyoruz. Bir taraftan işte nesnelerin interneti var,
Evet.
blok zincir var, büyük veri var.
Evet.
Bunların her biri artık hayatımızın belli noktalarında bir şekilde bizi etkiliyor diyebiliriz. Hatta geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Blok Zincir İstanbul programı yapıldı. Paramızın bile dijitalleştiği bir dönem yaşıyoruz ki siz de dile getirdiniz. Yakında Merkez Bankası'nın da koordinasyonunda artık test çalışmaları başlayacak bir dijital paramız oluyor efendim. Bu konuyla ilgili çalışmaları da tabii yakından takip ediyoruz. Bu noktada tabii gerekli altyapımız ve insan gücümüz var mı? Bu soru herhalde sorulacak sorulardan bir tanesi. Sizin tespitleriniz neler buna ilişkin?
Şöyle, yurt dışına epey bir ziyaret gerçekleştirme imkanım oldu belirli vesilelerle ve orada gördüğüm tablolardan biri şu: herkes Türkiye'deki hızlı dönüşümün net bir biçimde farkında. Yani sizlerin neler, ya ben Ekvador'da bir uzay konferansına katıldım. Ve o uzay konferansında akabinde böyle başkent Quito'ya yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bir kasabaya gittim. Ve o kasabada tekerlekli sandalyede bir amca şöyle bir baktı. Sen nereden geliyorsun diye sordu. Yani çünkü Ekvadorlu olmadığım belli görünüşümden. Ben de dedim ki Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geldiğimi duyunca düşünün Ekvador'da dedi ki ben dedi Ukrayna'daki masumların kendilerini koruması için işte ürettiğiniz dronlar için size teşekkür ediyorum dedi. Ben böyle bir derin bir şaşkınlık yaşadım yani hani hakikaten biz ne ürettiğimizin farkındayız ama başkaları galiba daha çok farkında dedim. Hani dolayısıyla savunma sanayindeki dijitalleşme destekli dönüşümlerden tutun da insan kaynağına dönük meselelerde de çok iyi bir noktada olduğumuzu gördüm. Ben oradaki sunumlarımdan bir tanesinde Teknofest'ten bahsetmiştim ve orada işte Amerika, Almanya gibi diğer ülkelerden gelen katılımcılar da tam olarak ne yaptığımızı sordular. Yani siz Teknofest bağlamında çünkü muazzam bir katılımcı var ve uluslararası boyutu giderek artan bir yarışma. Ben açıkçası Teknofest türü yarışmaların bu ekosistemi ciddi anlamda beslediğini düşünüyorum. Yani biz en temelde dijitalleşmeye dönük ne yapıyorsunuz diye sorarsanız biz bir ekosistem inşa ediyoruz. Bence en önemli basamak bu. Biz bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemi işte gençlik merkezlerindeki deney atölyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki çeşitli atölyeler, bunların hepsinin bir sonucu olarak aslında bunu gençlerin de hoşuna gidebilecek bir yarış platformuna dönüştürüp, çünkü sadece biliyorsunuz 600 bin genç geçen sene başvurmuştu. Yani bu
Evet.
muazzam bir rakam. Ve
Kesinlikle.
bu genç arkadaşların takım ruhunu öğreniyor. Bir programı kullanmayı öğreniyor. Bir şeyi üretmeyi, hayatı projelendirmeyi öğreniyor. Projenin sonuçlarını görmeyi öğreniyor. Projenin sonucunda başarısızlık olduysa onun geri bildirimlerini oluşturmayı öğreniyor. Dolayısıyla pek çok donatımı bir anda edinmiş oluyorlar. Tabii bunun yanı sıra 1 milyon yazılımcı programı var biliyorsunuz BTK nezdinde. Bunun daha genişletilmesi söz konusu. Yine Ekol 42 var. İlki biliyorsunuz Bilişim Vadisi'nde kuruldu. Yine bunların her biri yazılımcı yetiştirmeye dönük adımlar. Dolayısıyla biz insan kaynağımızı bu noktada yetiştiriyoruz. Mesleki ve teknik eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızın attığı çok değerli adımlar var. Zaten Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey de bu alandan geliyor. Mesleki ve teknik eğitim konusunda çok değerli çalışmaları vardı. Onu da çok boyutlu bir şekilde bu alana kanalize ediyoruz. Yani ben açıkçası hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde hem Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde ciddi bir koordinasyon görüyorum. Tabii Dijital Dönüşüm Ofisi'nde bu paydaş haline getirmek lazım. Çünkü böyle bir ciddi bir koordinasyon var. Bunların her birini destekleyici mahiyette AK Parti'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu son kongreyle birlikte. Ben de orada başkan yardımcısıyım. Ömer İleri Bey genel başkan yardımcımız koordinasyonda gerçekten çok önemli çalışmalar eşgüdüm halinde sürüyor. Açıkçası bizler de mutlu oluyoruz çünkü gerçekten kurumlar arasındaki koordinasyon ve bir ekosistemi sıfırdan inşa etmek hazır bulunuşluk adına çok önemli. Türkiye dijital dünyayı kendini hazırlıyor diyebilirim ez cümle.
Evet, savunma sanayisinde hakikaten son dönemde çok başarılı çalışmalar yapıldı. Bunu TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak biz de çeşitli programlarda yurt dışındaki vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Fakat bir Ekvatorlu'nun ağzından bu başarının duyuluyor olması herhalde ayrı bir gurur olsa
Evet
gerek.
çünkü yani 24 saatte gittik belki de yani gerçekten Ekvador uzak bir ülke. 17 milyon nüfuslu kendi halinde bir ülke ve başkentin 1,5 saat uzağındaki bir kasabadaki bir beyefendiydi. Yani o yüzden yani Türkiye Türkiye'den büyüktür dedim bir kere daha.
Evet, tabii savunma sanayisindeki bu başarının inşallah dijital mecrada da yansımalarını önümüzdeki süreçte görürüz. Tabii bu noktada en fazla konuşulacak konulardan biri herhalde Metaverse olsa gerek. Çünkü son dönemde artık o sanal evren farklı bir dünya oluşturmaya başladı. Pek çok gerçek hayattaki olayın yansımasını biz orada
Evet.
görmeye, deneyimlemeye başladık. Metaverse konusunda tespitleriniz neler efendim? Komisyon olarak bir çalışma yürütüyor musunuz bu konuda da?
Şöyle, şimdi geçtiğimiz aylarda malumuz olduğu üzere yine Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yine bir AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak Metaverse Forum Metaverse etkinliği düzenlenmişti. Geçtiğimiz haftada zaten Blok Zincir İstanbul etkinliği düzenlendi yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla. Açıkçası biz AK Parti olarak olarak AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı olarak Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri'nin koordinasyonunda bu başlıkların tartışılmasını çok önemsiyoruz. Yani Türkiye'nin dört bir yanında net konuşalım etkinlikleri yaptık mesela ki gençlerin soruları nedir? Nereye kanalize oluyor? Ve gerçekten oradaki sorulara baktığımızda işte Metaverse, blok zincir bunlara dönük muazzam bir hassasiyet ve soru seti olduğunu gördük gençlerin zihninde. Ve buradaki soruların aslında süzerek belirli noktalarda ki vatandaşın da bu noktadaki sorgularını biliyoruz. Akıllarındaki soruları biliyoruz. Ve Metaverse'e dönük de bir etkinlik yapıldı. Ve burada biz açıkçası tamamen Metaverse'ü destekliyoruz. Yahut tamamen Metaverse'ün karşısındayız gibi bir pozisyon takınmıyoruz. Bizim burada geliyor gelmekte olan bir hakikaten orada bir metaverse gerçekliği yaklaşıyor ve bu yaklaşan metaverse gerçekliğine ilişkin olarak bizler de diyoruz ki bu gerçeklikle nasıl mücadele edeceğiz? Bu gerçekliğe ilişkin bizler ne yapmalıyız? Buna karşı çocukları nasıl korumak lazım? Buna karşı bireyleri nasıl korumak lazım? Bununla birlikte nasıl gelişebilir? Bunların her birini kendi içimizde soruyoruz. Ve bu sorguları da açıkçası bir akademik platform çerçevesinde tartışmayı değerli bulduk. O etkinlikte bunların her biri tartışıldı. Yani biz buna karşı değiliz veya doğrudan doğruya bunu destekliyor değiliz ama bütün boyutlarıyla tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu gelmekte olan bir şey, bu yaklaşan bir şey.
Evet, hem fırsatlarıyla hem de tehditleriyle evet. iki boyutunu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Tabii bunları konuşurken efendim bir de dijital bağımlılığı da ayrıca değerlendirmek gerekiyor sanıyorum. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki sabah başımızı yastıktan kaldırır kaldırmaz gözümüz cep telefonuna dönüyor.
Evet, nomofobik insanlara kadar dönüştük.
Evet, evet, yani evet. Özellikle bu koronavirüs salgınıyla birlikte herhalde bu bağımlılık biraz daha arttı. Buna yönelik tespitleriniz neler komisyon olarak?
Şöyle gerçekten bu bağımlılıkla alakalı neler yapılabilire dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Hanımefendi'yi dinleme imkanımız oldu komisyon olarak. Ve açıkçası gençlerin bu konudaki bağımlılıkları ve bunlara dair neler yapılabilir meselesine dair olarak bakanlıklarımız yine eşgüdüm halinde çalışıyorlar. Ve bu tür bağımlılıkların ben açıkçası hem bir milletvekili olarak ama milletvekili olmanın çok daha ötesinde bir vatandaş olarak, bir genç olarak bu bağımlılık beni üzüyor. Çünkü sosyal medya şirketlerini yani sosyal ağ sağlayıcılarını en fazla kullanan ilk ülkeler arasında yer alıyoruz. Evet. Ve bence bu bizim iş verimliliğimizi çok düşüren hususlardan biri. Yani kendimizi geliştirmeye, somut olarak geliştirmeye dönük adımlar atmak mümkünken, işte gençlik merkezlerinde bir sürü kurslar veriliyor. O kurslara dahil olmak mümkünken, işte bir enstrüman çalmak mümkünken, kitap okumak mümkünken, her ne iş yapıyorsak ona dair ona odaklanıp o işle ilgili bir şey yapmak mümkünken sosyal ağlarda bu kadar vakit harcıyor olmamız beni üzüyor açıkçası. Ve bu bağımlılıkla mücadele gerçekten önemli bir başlık haline geliyor. Çünkü gerçek dünyadan kopmak riskiyle de karşı karşıya kalıyoruz bence. Buna dair de tabii ki sosyal politikalar nezdinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bizler de yakından takip ediyoruz. Artık mesela Ankara'da Ankara Valiliğimizle birlikte biz bağımlılıkla mücadele çalıştayları düzenledik. Ve burada sadece işte madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı bunları değil, teknoloji bağımlılığını da yoğun bir şekilde tartıştık. Akademisyenlerle, sahadaki polis memurlarıyla, bağımlılarla her birini aynı masa etrafında topladık. Ve her birinin kendi açısından meseleyi nasıl değerlendirdiğini masaya yatırdık. Ve bunun çıktılarını da belirli noktalarda paylaşıyoruz. Belirli noktalarda buna ilişkin politikalar üretmeye çalışıyoruz.
Tabii dijital medyanın bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda artık öyle bir noktaya geldi ki bebekler bile neredeyse avutulurken ellerine cep telefonu verilerek avutulmaya
evet.
çalışılıyor. Bağımlılık bu noktaya gelmiş durumda.
Evet.
Tabii konu konuşulurken farklı boyutları var dedik. Bunlardan biri de herhalde yerlilik ve millilik konusu. Evet. Savunma sanayisinde bunun değerini aslında biz çok net olarak gördük. Şimdi dijital dünyada da çok konuşulmaya başlandı. Yerli ve milli teknolojiler anlamında dijital dünyada Türkiye nerede? Bu konuda ne tür çalışmalar yapılıyor falan?
Bence yerli ve millilik hususunda gerçekten muazzam bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani daha önceden savunma sanayindeki yerli ve millilik oranı belki %20'lerdeyken şu an %80'lere, %85'lere gelmiş vaziyette. Bununla çok büyük bir gurur duyuyoruz. Dün sağ Expo'da bir oturumda emekli bir askerimiz varlığın içine doğan yokluğun ne demek olduğunu bilmez demiş. Çok veciz bir şekilde aslında bunu ifadelendirmiş ve ben de hakikaten nereden nereye geldiğimize dair çok heyecan duyduğum gelişmelerle karşılaşıyoruz sürekli olarak. Açıkçası Türkiye'nin her zaman çok zeki mühendisleri oldu. Türkiye'nin her zaman çok akıllıca projeleri oldu. Fakat bunları destekleyecek güçlü bir siyasi iradenin varlığını ben çok önemli buluyorum. Kendi adıma, şahsi kanaatim olarak bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü hakikaten bu insanlara imkan tanımak, bunlara alan açmak ve onların projelerinin arkasında durmak. Birisi ya sen bunu geliştirme, ben sana daha ucuzunu şuradan vereyim dediğinde hayır ben kendim bunu üreteceğim diyebilmek bence çok önemli. Ve şu an bunu yapıyoruz. Bu kabuğumuzu inşallah el birliğiyle kıracağız. Biz bunun açıkçası siyaset üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Hepimizin meselesi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu perspektifle bu meseleye yaklaşıyoruz. Ve ben o noktada açıkçası şu an gidelim Sincan'a organize sanayi bölgelerine. Ankara'da şu an 13 tane organize sanayi bölgesi var. Sadece uzay ve havacılığa dair ihtisas organize sanayi bölgesi var. Şu anda pandemiye rağmen yeni bir sürü fabrika açıldı. Dolayısıyla ben sadece Ankara özelinde olanları size aktarayım. Yani ben mesela 2 sene önce Kahramankazan'daki OSB'ye gittiğimde ihtisas organize sanayi bölgesinde bir bina vardı sadece. Ve şu an alanda hiç boş alan neredeyse kalmadı. Yeni yeni fabrikalar inşa edildi. Var olan yani inşa edilmeyen kısımlarda sahipleri kim olduğu belli gelecekler. Artık yeni fabrikalarını açacaklar ve dünya devlerine üretim yapan fabrikalar var burada. Yani sadece kendi sanayimize değil dünyaya da ciddi anlamda üretim yapan fabrikalar var. Bundan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Teknoparklara ilişkin çok değerli düzenlemeler yapıldı. Teknoparkların içindeki kuluçka merkezleri biliyorsunuz artık dışarıya çıkma imkanı tanıdı. Yine melek yatırımcılığın yaygınlaşması için çok güzel bir yasal düzenleme meclisimizden geçti. Yeni yatırımcılara imkan tanıyabilmek adına bunların da adımları atıldı. Bunların her biri aslında yerli ve milliliği desteklemeye dönük atılan adımlar. Ve artık ben mesela Bilişim Vadisi'ne bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Orada genç bir girişimci dedi ki işte bana firma adı vermeyeyim ama dünya devlerinden biri bu kanun dolayısıyla melek yatırımcı olmak durumunda kaldı ve beni bu destekliyor dedi. Çok mutluluk vericiydi genç bir girişimcinin kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek ve kendi teknolojisini kendi ürettiğini görmek. Devamı da gelir umarım.
Evet tabii bunların yansımalarını biz son yıllarda fazlasıyla gördük. Evet. Şimdi de İstanbul'da Saha Expo İstanbul Fuarı hakikaten çok başarılı bir şekilde devam evet. ediyor. Orada da yerli ve milli yapımların çok güzel gösterimleri yapılıyor. Yurt dışından da çok sayıda konuğun imrenerek baktığı bir evet. Savunma sanayisi olduğunu net bir dille söyleyebiliriz.
Tabii İngiltere Savunma Bakanı geldi. Farklı ülkelerin savunma bakanları ziyaret ediyorlar. Çok büyük ölçekli bir şey hakikaten.
Tabii bunun gelecek dönemde dijital dünyaya yansıması da son derece önem taşıyor tabii. Efendim tabii dijital dünyaya ilişkin konuşacağımız çok konu, çok başlık var ama evet. programımızın süresi de sınırlı. O nedenle ben evet. Müsaadenizle farklı bir konuya da geçmek istiyorum. Buyursun. Hemen sevgili dinleyenlerimizi hatırlatalım. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Zeynep Yıldız'la sohbet ediyoruz efendim. Konumuz dijital dünyadaki gelişmelerdi ama biraz da parlamentolar arası birliğin 145. Genel Kurulu'nun yapıldığı Ruanda'nın başkenti Kigali'deki toplantıya dönmek istiyorum. Siz de o toplantılara evet. katıldınız. Birbirinden önemli konuların konuşulduğunu gördük. Farklı toplantılarda siz de konuştunuz. Toplantılar nasıl geçti? Hangi konular ön plana çıktı? Biraz da o konuya değinelim.
Şöyle her bir genel kurulun farklı bir ana teması oluyor. Orada da delegasyon başkanımız Sayın Ravza Kavak çıkan onlarla birlikte biz de aslında onlara ilişkin nasıl bir yani ülkemizdeki politikaları aktarmaya dönük bir tabiri caizse görev paylaşımı dahilinde devam ediyoruz. Bu oturum, bu genel kurul biraz daha hani hakikaten... parlamentolardaki cinsiyet dağılımları, işte kadınların siyasetteki rolünün arttırılmasını önceleyen bir ana tema belirlenmişti. Benim de söz konusu etkinliklerde genç parlamenterlere, şimdi meclis başkanlarına genel kurula hitap hakkı veriliyor. Ancak genç parlamenterlere bir pozitif ayrımcılık olarak genç parlamenterlere de genel kurula hitap hakkı tanınıyor. Dolayısıyla bu bağlamda benim de genel kurula bir hitabım oldu. Kısa süreli de olsa. Dolayısıyla hem ülkemizin perspektifini hem de şahsi kanaatlerimi orada paylaşabilme imkanına kavuştum. Ülkemizdeki kadın hakları geçmişinden bahsetme imkanına kavuştum. Açıkçası kültürel kodlarımızdaki kadına verilen değerden başladım. Ki bence bu noktada bizim işte eski Türk mitolojisinde işte kadınlar yol göstericidir her zaman. Kadın yöneticiler vardır. Onlara atıf yaptım. Akabinde ki benim için çok sarsıcı bir gerçektir bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kadın haklarına dönük ilk yasal metni aslında oluşturmuştur. Bu bence bizim bütün Müslümanlara adına çok gurur verici bir hadisedir. Bütün insanlık adına çok gurur verici bir hadisedir. Ona küçük bir atıf yaptım ve kadınlara seçme ve seçilme hakkını ilk veren ülkelerden birisi olduğumuzdan hareketle Türkiye'de aslında bu kadın hakları meselesinin çok derin bir geçmiş olduğunu bahsettim ve hali hazırda 6.284 vesaire düzenlemelerle aslında kadına karşı şiddetle mücadeleden tutun hali hazırdaki parlamentoda kadın varlığına dönük atılan adımlara ilişkin olarak 2002 yılıyla şu anı kıyasladığımızda dörde katlamış vaziyette kadın parlamenterlerin sayısı. Bunlardan bahsetme imkanım oldu. Verimli bir toplantı dizisi oldu o da.
Evet, tabii siz o toplantıda pek çok ülkenin parlamenterine bu konuşmayı yaptınız. Şu anda da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu 163 ülkeye ulaşıyor.
Evet.
Oralarda da artık bu konuşmanın
Evet.
etkilerini dileriz,
İnşallah.
yansımalarını hisseder insanlar.
İnşallah.
Tabii efendim, bir taraftan süreme bakıyorum.
Evet.
Programımızın son kısmına geliyoruz. Dilerseniz biraz da Ankara'yı konuşalım. Çünkü
Evet.
sizin hem
Çok sevdiğim bir
doğum
başlık.
yeriniz hem de
Evet.
evet hem de seçim bölgeniz. Son dönemde de pek çok projenin Ankara içinde uygulandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesine ayrıca bir parantez açalım. Karayelmas treni ile ilgili
Evet.
sizin de girişimleriniz oldu. Hatta bildiğim kadarıyla Sayın Ulaştırma Bakanı'yla da yeni bir görüşmeniz de oldu.
Evet.
Nedir efendim projenin detayları? Neler yapılıyor? Dinleyicilerimiz de merak edeceklerdir.
Şöyle aslında pandemi öncesi süreçten itibaren başlayan bir mesele. Karaelmas treni benim köyümün önünden geçer. Ve her o trenin önünden geçtiğimizde, üstünden geçtiğimizde babam iç geçirirdi. Derdi ki bu bir nostaljik turizm treni olsa keşke derdi. Daha henüz Doğu Ekspresi meselesi vesaire yokken, Kars Ekspresi meselesi yokken babam içinden geçirirdi bunu. Tabii ki Kars'a giden ekspres vesaire böyle çok turizm anlamında güçlenince biz de dedik ki neden Karaelmas trenini de bu şekilde güçlendirmeyelim? Kalecik ilçemiz bizim çok tarihi güçlü ilçelerimizden biri. Ankara'nın bence 25 ilçesinin 25'i kendi içinde çok orijinal bir kültür barındırıyor ve her bir ilçemizin kendine mahsus özellikleri var. Kalecik ilçemizde biliyorsunuz üzümüyle, Kalecik karasıyla ön plana çıkan tarihiyle Evliya Çelebi'nin eserlerinde de çok ciddi anlamda yer bulan ilçelerimizden biri. Kalecik'ten sonra işte Çankırı ve Karabük'te kendi içinde çok güzel tarihi unsurlar içeriyor. Dolayısıyla bu güzergahtaki ilçelerimizin de istifade edebileceği bir turizm treni olarak bunu planlayalım dedik. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile pandemi öncesinde biz bu güzergahı bir ziyaret ettik. Ulaştırma Bakanlığımızdan da yolcu taşımasına ilişkin bu trenin daha önceden onların onayı ve Cumhurbaşkanı kararıyla onayını almıştık pandemi önceki süreçte. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte bunun planlamasını yapıyor olacağız. Ben de buradan çıkıp o toplantıya gidiyor olacağım. Tabii sadece Karaelmas treni değil, Ankara Tiftik Keçisi'nin yaşatılmasına dönük attığımız çok değerli adımlar var Ankara'da. Çiftçilerimize verilen, yetiştiricilerimize verilen desteği iki katına çıkardık. Bunun yanı sıra daha sağlıklı üretim tekniklerinin oluşturulması adına çeşitli eğitimler çiftçilerimize veriyoruz. Daha farklı uygulamaları da inşallah yapıyor olacağız. İnşallah bir bilim merkezi de kazandırıyor olacağız Ankara'mıza. Daha çok projemiz var anlatabileceğimiz. Yani hem gençler için, hem çiftçiler için, hem esnaflarımız için farklı farklı projeleri takip ediyoruz.
Tabii memur kenti ve siyaset kenti olarak geçer Ankara aslında
O
ama
turizm ve tarım
evet
kenti de
turizmden
olarak
tutun
anılacak.
tarıma varıncaya kadar pek evet. çok alanda da çok güzel çalışmalar var. Önümüzdeki süreçte bunları daha geniş kapsamlı konuşuruz. Tabii son olarak şunu da sormak istiyorum. Yarın AK Parti için önemli günlerden biri. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı tarafından seçim manifestosu açıklanacak. Evet. Herhalde buna ilişkin de bir değerlendirme yapmak istersiniz.
Elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkçası bir süredir kullanmaya başladığı bir kavram vardı. Türkiye Yüzyılı. Dolayısıyla aslında Cumhuriyetimizin 100. yılında artık hani 2. yüzyıla geçerken burada Türkiye yüzyılı olarak biz önümüzdeki yüzyılı tanımlıyoruz. Ve ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kavramsallaştırmasını çok önemli buluyorum. Çünkü gerçekten yerli ve milli üretimden tutun farklı noktalardaki atılımlara kadar gerçekten Türkiye'nin artık bölgesel ve kitlesel bir güç olmaya başladığını görüyoruz. Ve bunun devamlılığını sağlamak adına uzun vadeli plan ve projelerimizi ortaya koyuyor olmamız çok önemli. Ben buradaki kucaklayıcı dili de çok önemli buluyorum. Çok farklı kesimlerden gazetecilerin de davet edildiğini biliyoruz. Açıkçası burada Türkiye adına üretmek ve Türkiye için üretmek ortak paydasında bence Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz ve Cumhurbaşkanımız da bu düzlemde güçlü mesajlar veriyor olacak.
Evet, seçimler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yapılacak evet. ama cumartesi günü biz Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü evet. kutlamış olacağız. Evet. Bu vesileyle şimdiden efendim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere evet. tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha buradan anıyoruz. Evet, efendim programımızın sonuna geldik. Son olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Onları çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Bence bazı duyguların çok net ifade edilmesi çok daha faydalıdır gerçekten. Gittikleri her yerde Türkiye'nin birer kültür elçisi gibi davrandıklarını çok iyi biliyoruz. Özlerini yitirmediklerini çok iyi biliyoruz. Ve her birine çok saygı duyuyoruz. Her birine derin bir muhabbet besliyoruz. Ben de onlara Ankara'dan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.
Çok sağ olun efendim. İlerleyen yayınlarımızda sizi tekrar stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, meclis gündeminin bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Avukat Sayın Zeynep Yıldız'dı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.